أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Kur'an'ı anlama usulü derslerimize devam ediyoruz. Konumuz kitap ve hikmet ne demektir? Allah-u Teala bu kitabı ve hikmeti öğrettiğini söylüyor. Allah'ın nebileri öğretiyor. Kitap, Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Acaba hikmet nedir? Hikmetin sadece nebilere değil, insanlara da verilebileceğini söyleyen ayetler var. Bu son derece önemli bir kavram. Bir başlangıç olması için önce şunu okuyayım. Bizde gelenekte hepiniz biliyorsunuz, 4 tane kitap indirildiğinden bahsedilir. 100 de sahife indirildiği ifade edilir. Bu sözün ne Kur'an'dan ne de herhangi bir hadisten bir delili yoktur. Yani sayfelerle ilgili 100 sayfa indirildi, işte şu kadar falan nebiye, şu kadar falan nebiye, bu tamamen sonradan ortaya çıkarılmış bir şeydir. Herhangi bir ayete ya da hadise dayanmaz. Yine 4 kitap indirildiğine dair de herhangi bir ayet ve de hadis yoktur. Şimdi Allah-u Teala'nın bu konuda neler buyurduğunu hep birlikte görelim. Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinin 81. ayetinde şöyle diyor: Ve iz ehadallahu mîthâkan nebiyyin. Allah tüm nebilerden söz aldı. Yani bütün nebilerden söz aldığı vakitte, onlara şunları söyledi: Lema ateytukum min kitabin ve hikme. Eğer size bir kitap ve hikmet veririm de. Thumma ja'akum rasulun musaddikun lima ma'akum. Sonra yanınızda bulunanı tasdik eden bir rasul gelirse, letu'minun nebihi, ona kesinlikle inanacaksınız. Ve letansurunnehu, ona yardımcı olacaksınız. Destek verecek ve yardım edeceksiniz. Gâle e'akrartum, dedi ki siz bunu kabul ettiniz mi? Ve ahadtum alâ zâlikum ısri, bunun üzerine benim ısrımı, bu ağır yükümü yüklendiniz mi? Kâlû ikrarna, dediler ki kabul ettik. Kâle feşhedû, Allah-u Teala buyurdu ki siz şahit olun, bak siz bunları söylediniz. Ve ene ma'akum mineşşâhidin, ben de sizinle beraber şahitlerdenim. Yeni bir nebi geldiği zaman görürüz. İnanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Şimdi burada bütün nebilere Allah-u Teala kitap verdiğini, sadece kitap değil, bir de hikmet verdiğini ifade ediyor. Şimdi bütün nebiler deyince ilk nebi Adem Aleyhisselam'dır. Bizim geleneksel yapıda kitap nebiye değil, Resul'e verilir. Halbuki burada diyor ki Allah, tüm nebilere size kitap ve hikmet veririm de sonra bir Resul gelirse. Niye böyle söylüyor? Sonra bir Resul gelirse dendiği zaman, Resul Allah'ın kitabını tebliğ eden kişiye denir. Yani mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugün her tarafa gidemez. Bugün işte Yahudilere, Hristiyanlara veya elinde ilahi kitap bulunan diğer topluluklara gidebilecek olan bizleriz. Biz Allah'ın kitabıyla gider. Onları tasdik eden bir kitap olduğunu onlara güzel bir şekilde anlatır. İkna olacakları şekilde her şeyi ortaya koyarsak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yapması gereken görevi biz yapmış oluruz. Şimdi ilk nebi Adem aleyhisselam son nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman her toplumun, her dini cemaatin, grubun mutlaka inanması gereken kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun getirmiş olduğu kitap ve hikmettir. Peki güzel, kitap Allah'ın indirdiği kitap. Onu anladık. Hikmet ne demek? Bu konuda yıllardır çalışan Fatih'e sözü bırakalım. Hikmet ne demek Fatih? Onu bir anlat.
Evet hocam. Hikmet aslında herkesin günlük dilde kullandığı, Türkçe'ye de girmiş bir köke sahip. Mesela Türkçe'de biz hüküm diyoruz, hakim diyoruz, mahkeme diyoruz. Hep aynı kökten kelimeler. Hikmet de o kökten ve kelimenin temelinde aslında bir şeyi engellemek anlamı vardır. Mesela işte hakim hüküm verdiğinde iki olayı birbiriyle tartışan, birbiriyle münakaşa içerisinde olan iki kişiyi artık birbirinden ayırır. Çünkü ortada artık başı sonu belli, net bir sonuç bilgi vardır. Bu yönüyle hikmet doğru hükmü ifade eder. Doğru hükmü. Onun için diyoruz hüküm daha geniştir, hikmet daha dar bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de hikmet anlamında hüküm kelimesinin de kullanıldığını biliyoruz. Mesela hocamın biraz önce okuduğu ayetin bir benzeri. اُلَٰئِكَ الَّذِينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةِ şeklinde. Yani En'am suresinde bütün o nebilere Allah kitap vermiş, hüküm vermiş, nübüvvet vermiş. Hüküm ne demek? Hüküm o kitabın içerisinde zaten var olan ama çoğu zaman belli bir çaba ve doğru bir usul ile elde edilebilecek doğru bilgiyi ifade eder. Onun için Allah bütün nebilere kitap verirken ayrıca insanlar arasında hüküm vermesini istiyor. Peki nebiler hükmü nasıl verecekler? Allah'ın onlara indirmiş olduğu kitaptan, Allah'ın göstermiş olduğu usule göre çıkarımlar yaparak bunu yapacaklar. Dolayısıyla hikmet Allah'ın zaten indirmiş olduğu kitapların içerisinde saklı olan ve insanların gayretiyle çıkartılacak doğru hükümleri ifade etmektedir.
Az önce Fatih Hoca ayeti okudu. İşte onlar hüküm verdiği, Allah'ın onlara hüküm verdiği kişilerdir. Hüküm ve kitap veriyor. Hüküme hikmet dedi, doğru. Arap dili açısından hikmet, yani hüküm mastardır. Hikmet de çeşit bildiren mastardır. Hüküm iki şekilde olur. Bir doğru hüküm olur, bir de yanlış hüküm olur. Hikmet hiçbir zaman yanlış hüküm olarak kabul edilemez, doğru hükümdür. Dolayısıyla o ikisi açısından dil bakımından da bir beraberlik var. Sadece hikmet doğru hüküm olma tarafını ortaya koymuş oluyor. Şimdi bu hikmet o kadar önemli ki bu şeyin az önce Fatih Hoca Bakara suresinin 269. ayetini kısaca şey yaptı. İstersen o ayeti daha açık bir şekilde oku.
Evet, ayet Bakara suresinin 269. ayetinde yu'til hikmete men yeşâ ve men yu'tel hikmete fekat ü'tiye hayran kethîrâ diyor. Yani o hikmeti Allah gereğini yapana verir ve onu verdiği kişi de çokça hayra nail olur. Yani kendisine çok hayır verilmiş olur. Demek ki bu kadar değerli bir şey ve burada dikkatinizi çekmek istediğim şey nebilik şartı yok. Yani Allah bütün insanlar için böyle bir vaatte bulunuyor ve bu sadece kitabi ayetler için de geçerli değil. Allah'ın yaratılmış olan ayetlerinin de peşine yine Allah'ın koymuş olduğu usule göre çalışıp çözümler üreten kişiler de yine hikmete ulaşmış oluyorlar.
Evet, mesela biz şu anda bir yayın yapıyoruz. İnternetten yararlanıyoruz. Elektrikten yararlanıyoruz. İşte bu çeşitli aletlerden yararlanıyoruz. Bunlar birer hikmet ürünüdür. İşte Allah-u Teala işte az önce senin de işaret ettiğin gibi Fussilet suresinin 53. ayetinde diyor ki Estağfirullah senurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim. ayetlerimizi onların çevrelerinde ve kendi içlerinde göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak, kendileri için şu net bir şekilde ortaya çıkacak ki Allah'ın kitabı Kur'an Allah'ın gerçek kitabıdır. Bunu çok iyi anlayıp kavrayacaklardır. O zaman ne demek? Nasıl Kur'an'dan, Allah'ın bütün indirdiği kitaplardan hikmet çıkıyorsa, aynı şekilde yarattığı kitaplardan da, yani tabiattan, bütün varlıklardan, onlara Allah-u Teala'nın koymuş olduğu kurallardan da bir hikmet ortaya çıkarılabilir. Tabii bunlar nasıl çıkarılır, onun da ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de var. Orada tabiattaki varlıklardan hikmet, yani doğru hükmü çıkarabilmek, doğru sonuçlara ulaşabilmek için tabii doğru bir karaktere sahip olan, dürüst olan insanların yapacağı bir uğraşı sonucu ortaya çıkar. Bu da çok büyük bir başarı olur. Kendileri için çok büyük bir yatırım olmuş olur. Doğru sonuçlara ulaşırlar. İşte bu doğru sonuçlara ulaşabilmenin kaynağı Allah'ın ayetleridir. İster indirilmiş ayet olsun, ister yaratılmış ayet olsun. Ama az önce Bakara 269. ayeti Fatih Hoca okurken işin şu tarafında gözden kaçırmamak lazım. Tabii Allah bu hikmeti, bu konuda gereken gayreti gösterene veririm derken, tabii ki buna Allah'ın kitabından hikmet çıkarma şeyi de girer. Yani doğru hükümler çıkarma kabiliyeti de girer. Allah-u Teala bu konuda bir şey koymuştur, kural koymuştur. Hikmet o kadar önemli bir şey ki, Allah'ın kitabı ve hikmet. İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bina ediyor. Ondan sonra orada bir dua ediyor. Şimdi Mekke'ye İsmail Aleyhisselam'ı eşiyle birlikte yerleştiriyor. Tabi orası da, Kabe de orada olunca, hac yapma yerleri de ortaya çıkınca tabi dünyanın çok önemli bir merkezi haline gelmiş oluyor. Orada şöyle söylüyor. Allah'a dua ediyor. Diyor ki, Rabbimiz bunların içerisinden bir Resul çıkar. İçerisinde bir Resul çıkar. Kendilerinden olsun. Onlara senin ayetlerini okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin. Şimdi kitabın ve hikmetin öğretilmesi insanları geliştiriyor. Yani Allah'ın kitabından çözümler ürettiğiniz zaman hem sosyal hayat, hem sizin kişisel hayatınız son derece rahata dönmüş oluyor. Hem tüm topluma, tüm dünyaya örnek çözümler sunma imkanı buluyorsunuz. Her konuda insanları rahatlatacak duruma geliyorsunuz. Tıpkı işte şimdi şu anda burada bulunan elektrikten aydınlanıp da bu çalışmayı yapmamız gibi oluyor. Şimdi ondan sonra bakıyoruz ki, ona diyor ki sen her şeye gücü yeten, kararları doğru olansın dedikten sonra yine Bakara suresinin hemen şeyinde birkaç ayet sonrasında 151. ayette Allah-u Teala şöyle diyor. Kema erselnâ fîkum rasûlen minkum. İşte bu Mekkelilerin içerisinden sizin içinize bir elçi gönderdik. Yani sizden olan bir elçi. Yetlu aleykum ayatina, ayetlerimizi size tilavet ediyor. Ne demek tilavet? Şimdi Kur'an-ı Kerim öyle bir kitap ki her şeyin anlamını da kendisi bize bildiriyor. Yani önemli kelimelerin sözlük anlamını bile kimseye bırakmıyor. Mesela Şems suresinde vel kameri idâ telâhâ diyor. Ay güneşi takip ettiği zaman, güneş batar, arkasından da ay doğarsa yeni ay başlar. Bu şeyin hesabın çok güzel bir şeyidir. Yani tilavet neydi? Bir şeyin diğer şeyi takip etmesi. İstersen eğer söylemek istediğin şeyler varsa.
Evet. Hocam şeyde Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin tilavet edilmesi ile alakalı o konularda hep dikkat çekici olan şey, herhangi bir konuyla alakalı bir düzen, bir sistem içerisinde ayetlerin karşı tarafa sunulması ve onun bir karara varması için zemin hazırlanması vurgusu var hep. Yani şu tür ayetler çok. Ve izâ tütle aleyhim âyâtüne. Onlara ayetlerimiz tilavet edildiğinde. Ve onlar bir karar veriyorlar. Ya kafirlik ediyor ya da evet işte tam da istediğim buydu diyor. Dolayısıyla bir kişiye kafirlik kararını aldırtan ya da evet ben artık mümin oldum, senin söylediğin bu şeyle ikna oldum dedirten şey rastgele bir iki ayet okumak değil, herhangi bir konuyla ilgili sunum yapma anlamında.
Ayetleri bir araya getirip birbiriyle bağlantılı bir şekilde okumak. Hani burada işte az önce de sen de örnek verdin. Tamam. Bir çay demlemek de bir hikmettir. Tabii ki o çayı ilk defa keşfedip demleyen kişi o hikmet ortaya koymuş ve şimdi herkes istifade ediyor.
Evet.
O zaman orada ne oluyor? O tilaveti ne olmuş oluyor? Önce suyunu kaynatacaksın. Bir sıralama.
Evet.
Arkasından çayını atacaksın. Arkasından işte onun demlenmesini bekleyeceksin. Sonra da belli usulle sunup içeceksin. Yani en basitinden birbirini önce ne, arkasından ne, arkasından ne, onları bir araya getirerek güzel bir sonuç, yeni bir üretim elde edilme olmuş oluyor. Allah'ın kitaplarından üretilen yeni şey de yeni bir çözüm şeyi olur.
Belki şeyi de burada hatırlatmak gerekir hocam. Çünkü yani kıraat da buna yakın anlamda kullanılıyor. Kıraat da bu sunum öncesinde yapılan aslında bir nevi atölye çalışmasını belki ifade ediyor olabilir. Yani önce topluyorsunuz siz onları.
İşte malzemeler topluyor. Önce bir suyun olacak, çaydanlığın olacak, ateş olacak, çay olacak. Bunların olması yetmiyor ki. Bir de onun demlemesini bilen birisi olacak.
Ve en nihayetinde sunarsınız onu işte.
En sonunda sunum olacak. Evet. Yani o malzemelerin bir arada olmasına Allah kıraat diyor.
Evet, evet, evet.
Onların hangisi önce, hangisi sonra orada tilavet olmuş oluyor. Evet, şimdi bak burada şu ayeti okuyayım. Diyor ki Allah-u Teala, كَمَا اَرْسَلْنَا ف۪يكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ. Nitekim sizin içinizde sizden bir, sizin içinizde sizden bir elçi gönderdik. Tamam. يَتْلُوا عَلَيْكُمْ اَيَاتِنَا. Ayetlerimi size tilavet ediyor. Yani bir çözüm için önce şu ayet, sonra onun bağlantılı ayet, sonra bağlantılı ayetlerini okuyor. Ve yüzekkiküm ve sizi geliştiriyor. Ne ile geliştiriyor?
Hikmetle.
Hikmette yani yeni yeni bilgiler, yeni yeni çözümlere ulaşıyorsunuz. Peki ve yuallimukumul kitabe vel hikme, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Peki ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun, daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Siz daha önce böyle bu kitaptan haberdar değildiniz. Böyle bir hikmetten de haberdar değildiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sadece kitabı öğretmiyor, hikmeti de öğretiyor. Peki şimdi böyle İslami ilim tarihine bakacak olsak, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kitabı öğrettiğini az çok söyleyenler var ama hikmeti öğrettiğine dair bir bilgi var mı bizde? Mesela İslam ansiklopedisinde ne diyor?
Evet, yok. Onunla ilgili alıntıları yapacağım. Siz biraz önce İbrahim aleyhisselam'dan örnek okudunuz. Dua ediyor ve kitap ve hikmeti öğretsin diyor. Hocam İbrahim aleyhisselam Muhammed aleyhisselam'dan takriben 3000 yıl önce gelmiş bir insan. 3000 yıl önce Muhammed aleyhisselam'dan 3000 yıl önce oraya gelen bir nebi kitap ve hikmet kavramlarını kullanıyor. Yani Müslümanların esasında bu ne kadar köklü bir kavramı Muhammed Aleyhisselam'dan 3000 yıl önce o topraklara gelen nebi dua ederken kitap ve hikmet kavramını kullanıyor. Allah'tan bunu talep ediyor. Ayrıca bunun ile neyin kastedildiğini de söylüyor. Diyor ki böylelikle o insanları geliştirsin, mesafe kat ettirsin. Günümüze gelirsek bunun üzerine bir 1400 yılda eklersek 4500 yıl önce insanların bildiği, farkında olduğu bir kavram bugün günümüzde bakın ne halde, ben size onu söyleyeyim. Yani aslında sadece Müslümanların değil bütün insanların önünü açacak, onlara mesafe kat ettirecek olan bu kavram öyle bir hale gelmiş ki bilinmezliğe mahkum edilmiş. Bilinmezliğe, sır kavramlardan bir tanesi olmuş. Bizim önümüzü açacak olan anahtar kavramlar sır kavramlar olmuş. Bunlardan bir tanesi müteşabih kelimesidir. Müteşabih kelimesi Müslümanların önünü açacak anahtar kavramlardan iken anlaşılmazlığa mahkum edilen ve dünyada hiç kimsenin anlamayacağı lafızlar ve ayetler olarak öğretilmiş insanlara. Hikmet de insanların üretim mekanizması, ortaya yeni şeyler koyabileceği bir kavram iken ne olmuş? Felsefenin bir kavramı olmuş. Felsefenin, bakın elimde Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisi var. İslam ansiklopedisi. O kadar artık yerleşmiş ki, başlangıçta diyor ki din ve felsefe alanında kullanılan geniş kapsamlı bir terim. Din ve felsefe alanında. Devam ettiğiniz zaman öyle bir serüven çiziyor ki en nihayetinde felsefenin bir ismi olmuş oluyor. Yani felsefe yerine Müslümanların kullandığı bir kelime. Peki felsefe dediğinizde bugün aklınıza ne gelir?
Herkesin aklına göre konuştuğu
bir şey. Onun için ne diyorlar? Hikmetinden sual olunmaz diye dilimize geçmiş. Ne demek? Ya işte bilinmiyor kardeşim, yani herkes bir şey söylüyor. Dolayısıyla bilmiyoruz, tam olarak vakıf olamayacağımız şeyler anlamında kullanılmış. Bakın ne hale, gizemli bir kelime olmuş. Fıkıh usulünde hangi anlamda kullanılıyor? Aynen bu söylediğim şekliyle. Yani bizim asla ne olduğunu bilemeyeceğimiz, ihate edemeyeceğimiz, çerçevesini çizemeyeceğimiz ama muhtemelen İçinde bir şeyler var ama biz bunu tam olarak bilemeyeceğimiz şeklinde ifade ediliyor hikmet kavramı. Oysa bakın günümüzden 5000 yıl önce İbrahim Aleyhisselam Kabe'nin orada dua ederken Allah'ım bir Resul gönder de kitabı ve hikmeti öğretsin. Ne olacak? Böylelikle bunlara mesafe kat ettirsin o Nebi diyor. Ne hale gelmiş? Müslümanların önünü açması gereken kavram bilinmezliğe mahkum edilen kavramlardan olmuş. Zaten Müslümanların önünü açması gereken bütün kavramlar bugün sır kavramlar içerisindedir. Hocam biraz önce kıraat dedi, tilavet dedi, tertil. Bunların tamamı bugün asla tanımı yapılamayacak sır kavramlar olarak bilinir. Yani mesela işte hepiniz duyarsınız değil mi? Tilavet, kalbin okuması. Ne demek kalbin okuması? Ne demek? Kalbin okuması ne demek? Böyle bir şey olabilir mi? Siz bunu tanımlayabilir misiniz? Bunu elle tutabilir misiniz böyle bir şeyi? Oysa Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında bunlar tam da bilgi üreten mekanizmalar. Dolayısıyla hikmet de maalesef öyle olmuş. Hatta hocam en nihayetinde en insaflı davrananlar bile Muhammed Aleyhisselam'la sınırlı. Onun vefatıyla da artık zaten kimseye nasip olmayacak bir şey olarak kabul etmişler. Yani onun hayatıyla sadece sınırlı tutmuşlar. Hakikaten ondan bir ilim anlamında bir şey söyleyenlerdi.
Zaten şimdi hikmet tabii Allahü Teala'nın bütün kurallarını koyduğu, oraya nasıl ulaşılacağını da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in örneklerle beyan ettiği şekilde anlatılıyor. Siz hikmette, yani Kur'an'la problem çözemeyecek hale geldiğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Kur'an'ı bir kenara bırakıyorsunuz. Mesela işte İmam Şafii sünnete hikmet demiştir. İşte diyor ki bak mesela İmam Şafii ki fıkıh usulü diye, yani hukuk, İslam hukukunun usulü diye kitap yazmış olan ilk kişi diye kabul edilir. Kitabında şunu söylüyor, adına Er-Risale denir. İmam Şafii'nin kitabına diyor ki bilgisine güvendiğim bir kişinin bildirdiğine göre hikmet sünnettir diyor. Allah Allah. Ya, halbuki Kur'an-ı Kerim'de Allah sünneti o kadar ayrıntılı anlatıyor ki, yani Allah'ın farz kıldığı, herkesin gitmesini mutlaka istediği ana yol, yani tarik-i müstakim. Ondan sonra da şunu söylüyor İmam Şafii, ki çok iyi Arapça bilen bir kişi. Ahkam-ül Kur'an diye kitabı var. Kur'an-ı Kerim'de çok iyi bilen bir kişi. Nasıl gelir de bunu söyleyebilir? Diyor ki hikmet Allah'ın nebileri içerisinde sadece Muhammed Aleyhisselam'a verilmiştir diyor. Peki sen hiç o kadar ayeti görmedin mi? Hiç olmazsa Ali İmran suresinin 81. ayetini görseydin. Bütün nebilere kitap ve hikmet verdiğini söylüyor Allah. Ama yok. Ondan sonra bugün mesela işte Fatih Hoca'nın en çok ilgilendiği alanlardan birisi de tabii kitap ve hikmetle ilgilenirken mecburen usulü fıkıhla da ilgilenmek zorunda kalıyor. Yani şeyde usulü fıkıhta hikmet nedir diye sorduğun zaman en çok verdikleri cevap ne? Hangi cevap veriyorlar hikmet sorduğun zaman?
Bu illetle alakalı.
Yok yok, hikmet nedir diye sorduğun zaman en çok ne cevap veriyorlar şeyde ilahiyatçılar?
Sünnet diyorlar.
Sünnet diyorlar. Başka, başka bir şey, şey diyor. Evet. O da kaynaklarda İmam Şafii. Halbuki
onu tamam, çok kabul edilir bir şeyde kullanmıyorlar yine de yani.
Ama öyle evet, öyle evet, diyerek kendilerini kurtarmaya evet, çalışıyorlar. Evet. E peki birisine desen ki bak Allah Kur'an-ı Kerim'de şimdi biz iki ayet okuduk. Diğer ayetlerde de var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetine hikmeti öğrettiğinden bahsediliyor. Ümmete bu hikmetin öğretildiğiyle ilgili bir bilginiz var mı deseniz okunda ne cevap verirler?
Öyle bir şey yok.
Halbuki yani Kur'an Allahü Teala kitabı ve hikmeti indirmiş. Ve Allahü Teala Kur'an-ı Kerim içerisinde hikmetin bütün ayrıntılarını koymuş. Biz burada size defalarca yani şey yapıyoruz, kısa bir örneğini yapıyoruz. İşte Allahü Teala diyor ki yine çok kısa bir şey yapalım, örneklendirme yapalım. Diyor ki işte وَلَقَدْ جِنَّهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ A'raf suresi 52. ayette. Onlara bir ilme göre açıkladığımız bir kitap getirdik diyor. Ondan sonra Hud suresinin ilk ayetlerinde Estağfirullah kitabun fussilet ayatu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun. Yok kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani kısa ve özlü bir şekilde anlatılmış. Sonra da hakim ve habir olan yani bütün kararlar doğru olup her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıntılı. Bu açıklamayı niye Allah yapıyor? اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı nedir? اِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرُ مَبَش۪يرُ Ben de sizin için o kitapta olandan kitabı ve hikmeti size ulaştırarak uyaran ve müjdeleyen bir kişiyim diyor. Ve bu hikmete nasıl ulaşılacağını da Allah-u Teala Fussilet suresini anlatıyor. Diyor ki kitabın Fussilet ayatu Kur'an'ın Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri Arap diliyle Kur'anlar halinde açıklanmıştır. Bilenler topluluğu için, bir kişi için değil, bilenler topluluğu için Arapça Kur'anlar halinde açıklanmıştır diyor. Arapça Kur'anlar halinde ne demek? Açıklanmış, tamam. Peki bu İsra suresinde ve Kur'anen faraknahu لِتَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْرِ Evet, evet. O şey, İsra suresindeki o ayet.
106. Diyor. Ayet.
Tamam, ne diyor orada o ayete? Allah-u Teala ne diyor?
Evet, biz o kitabı Kur'an şeklinde böldük. Kur'an şeklinde. Niye?
Kur'anlara böldük evet, yani değil mi? Bak, Kur'anen faraknahu. Kur'anlar halinde böldük. Ne demek? Evet.
Devamı, sebebi de لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسِنْ Sen de insanlara onu müks üzere kıraat edesin diye. Sebebi bu.
Yani ne demek müks üzere?
Yani işte olaylara indirgeyeceksin, bir beklenti varsa o beklentiyi gerçekleştirmek için yani çözüme odaklı, konulara, meselelere odaklı olarak insanlara okuyasın diye.
Yani bir ayetin iniyor, o ayetten bir çözüm bulamıyorsun,
evet,
onu açıklayacak bir ayeti bekliyorsun. Bekliyorsun. İşte müks o. Evet. Bekleme içerisine giriyorsun. Şimdi Kur'an'ın faraknahu, mesela 116. ayet, pardon 106. ayet. Bakın burada nasıl anlam vermiş Diyanet'in meali. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık. Kur'anen feraknahu ayet ayet ayırdık mı demek? Ayet başka, Kur'an başka. Bakın niye böyle yazıyorlar? Çünkü Kur'an kelimesinin anlamını bilen ben şahsen şu ana kadar rastlamadım. Yani Kur'an ki en temel kelime Onu sen hiç rastladın mı?
Rastladım hocam.
Nerede?
Sahabeler o şekilde kullanıyorlardı. Rivayetler öyle. Çünkü hakikaten hocam var şeyde.
Tabii öyle, o kesin o. Sahabede ya, öğretmiş Resulullah.
Konuyla ya. İlgili ardışık, konuyu tamamen anlatan, detaylandıran ayetler indiğinde sahabe birbirine bu konuda Kur'an indi diyordu.
Tabii. Kur'an indi.
Kur'an indi.
Ne oldu? Şey tamamlandı.
Evet, evet.
Küme tamamlandı.
Evet, aynen öyle. Tabii. Bunu kullanıyorlardı yani.
Ama bugünkü şeyde ilim adamlarında mesela şu kitaplarda ya da diyelim İslam ansiklopedisinde Kur'an kelimesinin anlamı var mı?
Kur'an kelimesinin Arapça olup olmadığı hususunda bile kafaları netti.
Allah Allah.
Evet, aynen öyle. Yani Kur'an kelimesi Arapça mı değil mi bunu tartışıyorlar hala.
Niye işin içinden çıkamadıkları hiç? Peki Kur'an'ın farkınahu ne demek? Ondan sonra Kur'an'ın Arabiyye ne demek? Yani bu çok ciddi bir çelişki gerçekten. İşte ayetlerin anlamına yani bu metodu kaybettikleri için yani bu da sürekli şey yapıyoruz. Tam az önce çay demlemeden bahsettik. Eğer ben çay demlemesini bilmiyorsam, benim depom ağzına kadar çay dolu olsa, efendim bir taraftan da işte çaydanlık ve diğer şeyleri satıyor olsam, bardak satıyor olsam, bir bardak çay içebilir miyim?
İçemezsin.
Mümkün değil ya. Ne derim? Ah keşke ben bir yerde bir çay içmiştim, ne kadar güzeldi. Keşke bir pişiren, demleyen olsa da içsem derim. Ya bugün de işte Müslümanlar bu kadar ayetler, Kur'an-ı Kerim bütün ayetleri elimizde ama işin içinden çıkamadıkları için çözümü hep başka taraflarda arıyorlar. Başkalarının çözüm üretmesine bakıyorlar. Ürettikleri çözüm de çözüm olmuyor. Bu defa hikmet kelimesini orada kullanıyorlar. Bunda bir hikmet vardır dedirtiyorlar insanlar.
Çözüm üretenler de yine Allah'ın yaratılmış ayetlerinden hareket edip çözüm üretenler oluyor yani.
Tabii yaratılmışsa yok, ben Kur'an'dan çözüm üretilme açısından diyorum. Böyle bir şey asla yoktur diyorlar. Böyle şey olur mu diyorlar. Şimdi mesela bu bir örnek verelim istersen.
Hocam örnek verelim. Örnekten önce bu şeyi belki hani teyiden bunun bütün insanlık için mümkün olan bir bilgi üretim şeyi kavramı olduğunu göstermek için Lokman Aleyhisselam örneği var Kur'an-ı Kerim'de. Lokman Aleyhisselam mesela nebi olduğuna dair bir kayıt yok Kur'an-ı Kerim'de.
Zaten hiç o Lokman Suresi diye bir sure var ama o surede dikkatli okun Lokman'ın bir nebi olması mümkün değil.
Öyle bir ifade yok zaten.
Öyle bir şey yok.
Ve diyor ki velakat ateyna Lokman'a hikmet diyor. Allah Lokman'a hikmet verdi. Vahiy mi indirdi yani?
Hayır.
Hayır.
Öyle bak şimdi. Şimdi sana çok güzel. Eğer Lokman nebi olsaydı Allah öyle mi derdi?
Kitap indirdim ben.
Ateynahu'l kitabe vel hikmet derdi.
Evet doğru. Evet aynen.
Tamam öyle derdi. Evet. Ona kitabı ve hikmeti verdik derdi.
Oysa
ama kitabı verdik demiyor.
Başkalarına indirilen kitaptan çözümler üretmiş demek ki.
Ya, tabiattan da üretmiş olur. Evet. İşte Lokman Hekim denir biliyorsunuz. Doğrudur. Yani ilaçlar üretmiş olabilir. O zaman onun yaşadığı dönemde bir nebiye indirilmiş bir kitaptan da hükümler çıkarabilir.
Evet hocam şimdi mesela diyor ki inne şirke le zulmün azim. Şirki bundan güzel tanımlayan bir tanım olabilir mi?
Yok.
Allah-u Teala onun bu tanımını bize öğretiyor. İşte onun söylemiş olduğu bir hikmet. Bu ifadeyi o Allah'ın kitaplarından çıkartmış
ama olabilir. Sen manasını vermeden izleyiciler içerisinde Arapça bilmeyen olabilir.
Yani hakikaten bu mesela tavsiye ediyorum. Lokman suresinin 12. ayetinden itibaren okuyun. Lokman Aleyhisselam'ın böyle ilaç gibi, hap gibi sözleri ve Allah-u Teala bunlara diyor ki hikmet. Mesela bir tane.
Yok inne şirke le zulmün azimin manasını ver ondan sonra.
İnne şirke devam öncesinde diyor ki ya büneyye la tüşrik billah. Oğulcuğum Allah'a sakın şirk koşma. İnne şirke le zulmün azim. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Yani Allah'a karşı yapılan en büyük yanlıştır. Hakikaten de Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında öyledir. Yani şirkten daha büyük bir yanlış Allah'a karşı yapılmış olamaz yani.
Ama bak şimdi bugün çok doğru. Ama bugün Kur'an-ı Kerim açısından eğer olaya bakarsak, yani sen şu açıdan değerlendir. Evet, şirk en büyük zulümdür. Ama bizim alim dediğimiz insanlar Kur'an açısından değerlendirildiği zaman ne olur? Şimdi Allah-u Teala diyor ki Yani bu senin okuduğun kitaplardaki bilgilere göre evet. konuş. Yani sen kendine, kendi görüşün olarak değil. Allah-u Teala diyor ki Elif Lam Ra kitabun uhkimet ayatuhu. Hud suresinin ilk ayetlerinde. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani kısa özlü şekilde anlatılmış. Mesela buna örnek olarak Resulullah Hudeybiye'deyken Mekke'ye girmesine müsaade etmediler. Etmeyince Allah-u Teala Bakara 196. ayeti indirdi. Evet, 196. ayeti indirdi. Orada şöyle bir şey diyor. Diyor ki وَاَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ evet. Tamam, haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. فَاِنْ اُخْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي eğer mahsur, yani eğer hacca umreye gitmeniz engellenirse, işte Hudeybiye'de engellenmişti, Müslümanlar gidememişlerdi. Kollarınıza gelen bir hedi, yani bir kurban bayramı günü, onu şey yapın, kesin kurban bayramı gününde. Ondan sonra vela tahlu, neyse onun devamı da var, işte şey oraya girersek, ama kısaca söyleyeyim, vela tahlu kuruusekum hatta yebluğal hedi mahille. Hedi mahilline varıncaya kadar, yani zamanı, kurban kesme zamanı gelinceye kadar, kurban bayramının birinci günü tabi, saçlarınızı kesmeyin. Tabi oradan bu mahil kelimesinin isim mekan anlamı da vardır. Yani o Mekke'ye gönderin, orada kesilsin. Efendim, o kurban bayramının birinci günü kesilinceye kadar tıraş olmayın. Ha, şeyin yoksa eğer, sen kurbanın olmayabilir, o kurban bayramı birinci günü gelir, o kesilme günü, o zaman da tıraş evet, olursun evet. demiştir. Zaten evet. Çok az bir kurban vardı. Mekkeliler bunu engellemişlerdi. O da Fetih suresinde هُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدِيَ مَعْكُوفًا اَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهِ O hedi, yani o kurbanlık, kurban bayramı kurbanı olarak getirmişler. Bunların hepsinde de çok ciddi bilgi yanlışları vardır. Çünkü Kur'ansız bir din ortaya çıkmış. Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği kurban bayramı kurbandır. Onun kesme zamanının gelmesine ve gidip de Mekke'de kesilmesine bile engel oldular diyor. Kaçıncı?
25.
25. ayet Fetih Suresi. Peki şimdi burada, orada Muhammed Aleyhisselam'ın ve sahabisinin orada ihramdan çıkmaları ile ilgili hükümler var, ama bu surenin başında haccı ve umreyi tamamlayın diye bir emir var. Acaba Allah bununla neyi kastediyor?
Yapın demiyor.
Yapın diyor. Tamamlayın. Hac yapın, umre yapın demiyor. Evet. Hacca gidin, umreye gidin, tamamlayın. Eksik ne acaba? Evet. Onu söylemiyor yani. Dolayısıyla bu şeyler, işte buradan bir örneği ben şey yapayım, ondan evet. sonra evet. açıklamalara evet. geçelim. Az önce Hud suresinden okuduk. Allah ne diyor? Bu bir ayettir ki muhkem, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Şimdi haccı ve umreyi tamamlayın.
Hüküm içeren muhkem
hüküm bir içeren ayet. Kısa bir cümle. Sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklayan kim? Allah. Allah. O zaman öyleyse Allah, bu ne diyor Allah? Bunu Allah açıklayacak, biz değil. Peki niye Allah açıklıyor? اَلَّا تَعَبُدُوا اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Peki bugün hikmet kaybolduğu için açıklamayı kim yapıyor? Mezhepler yapıyor. O zaman kendileri ne yapmış olurlar? İlah yapmış olurlar.
İşte Lokman Aleyhisselam'ın hikmeti devreye giriyor. اِنَّشِّرْكَ لَزُمُنْ عَظِيمُ
Hadi bak, şimdi. Lokman Aleyhisselam daha henüz nebi değil, bir şey değil ama o hikmetle evet. Tabiat ayetlerini okuyarak da doğru bir şey evet, buluyor. Evet, evet. Sakın ha Allah'ın yerine bir başkasını evet. koyma. Evet. En büyük yanlıştır bu diyor. Evet. Peki ama bunlar, yani bugün İslam alemi bu işten tamamen uzak kaldığı için haccı ve umreyi tamamlayın. Bir bakın, siz lütfen gidin elinizdeki hangi tefsire bakarsanız bakın. Bakın ki bu ayetten bir şey anlayan bulabilir misiniz? Hiç mümkün değil. Çünkü açıklamayı kendileri yapıyor, tarihi bilgilere gidiyorlar. Şey yapamadıkları için yok efendim sebebi nüzul diyorlar, başka bir şey diyorlar. Ya niçin indiğini senin bilmene ne gerek var? Öyle bir şey olsaydı Allah onu kitaplara, Kur'an'a yazardı. Yok. Peki, o zaman Allah bunu mutlaka açıklamış olması lazım. Nerede açıklıyor Allah-u Teala? Bakın, bir de az önce Fatih Hoca müteşabih kelimesinden bahsetti. Müteşabih, iki şeyin birbirine benzeşmesi demektir. Benzeşmek istenir. Mesela bir annenin evladı anneye benzemez mi? Babaya da benzer. Görürsün, ha sen falanca hanımın oğlu musun, kızı mısın? Ha sen falancalardan mısın? Yani ben burada birkaç kere anlatmıştım. Hayatımda bir kere Artvin'in Yusufeli ilçesine gittim ki bizim Tortum ilçesiyle yan yanadır. Ve bizim köyümüz de onların yolu üzerinde olduğu için hep bizim köyden giderlerdi Erzurum'a ulaşmak için eskiden. Gittim orada, bir kahvehanenin önünde çay içiyorum. Yaşlı bir adam geldi, böyle dedi, sen nerelisin diye hiç sormadı. Şöyle dedi, Baki Mehmet'i sen tanır mısın? Bize Bakıoğulları derler. Tabii orada Baki diye şey yapıyor. Baki Mehmet'i sen tanır mısın? Mehmet ya, dedemin adı. Ben dedemi hayatta hiç görmedim. Dedim ben onun torunuyum. Bak beni gör, dedemi hatırlıyor. İşte bu. Teşabih bu. Birbirine benzemek. Müteşabih. Şimdi ben ona dedemi hatırlattım. İşte Allah-u Teala da ayetler arasında böyle benzerlikler koyuyor. Ama yani ilmi olarak ortaya konsun, kimse karşı çıkamayacak şekilde benzerlikler koyuyor. Peki biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman haccı ve umreyi, bu iki kelimeyi içinde barındıran ikinci ayet hangisi?
Evet, Bakara suresinin 158. ayetinde bu iki kelime geçiyor hocam.
Başka var mı peş peşe geçen? Hac ve umre kelimeleri yok. Başka evet. Öyle bir ayet yok başka.
Bakara 158'de geçiyor.
Evet. Sadece Bakara 158. Şimdi bunlar birbirine benzer oldu mu? Evet. Hac ve umre. Peki acaba orada ne söylüyor Allah?
Evet.
İnne Safa vel Marve diyor. Bak Safa ve Merve. Safa, inne Safa vel Marve min şe'airillah. Allah'ın şairin, yani Allah'a kulluğun simgelerindendir. Peki, فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَيَعْتَمَرُ Kim bu beyti hac eder, yani hac için buraya gelir ya da umre için gelirse, hac ve umre için gelirse, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَطَّوَفَ بِهِمَا Bu ikisi arasında sa'y etmek, tavaf etmek diye söylüyor. Mesela şimdi şurayı Safa tepesi kabul edin. Burayı Merve tepesi kabul edin. Buradan gelip dolun böyle gidiyor. Böyle bu bir tavaftır yani. Gidip hepsini dolaşıyor. 7 kere dolaşıyor. Kabe'nin etrafını tavaf gibi. Tabi buna tavaftan ayrılsın diye sa'i denir. Bu ikisi arasında tavaf etmesinde bir günah yoktur. Şimdi bu Safa Merve arasındaki yapılan iş hem hacıların hem umreye gidenlerin yapacağı bir ortak iş. Bir de Kabe'yi tavaf, haccın ve umrenin ortak şeyidir, ibadetidir. Peki bir günah yoktur diyor. O zaman burada bir şey var demek. Yani
hem Allah'ın şairi diyecek hem de günah yoktur
günah
diyecek.
Günah yoktur diyecek.
Nasıl olur böyle bir şey?
İşte şey de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tabi sahabe çok iyi biliyor. Efendim bir İki tane put varmış. Birisi Safa Tepesi'nin üstünde, birisi Merve Tepesi'nin üzerinde. Mekkeliler oradan gittikleri zaman, buradaki puta gittikleri zaman ona saygı gösteriyor. Buraya geldikleri zaman buna. Müslümanlar da Mekke'de diyorlar ki ya bu biz sa'y yapmayalım. Bu tamamen puta tapmak için. Biz sadece Kabe'yi tavaf edelim yeter. İşte Allah-u Teala da diyor ki bu o putlar için değil. Allah'a ibadetin simgesidir. Siz bunu günah kabul ediyorsanız ha bu da bir günah yok. Peki bir günah yoksa ne yapacağız o zaman? Ve etimmul hacce vel umrete lillah. On bağlantısı olan o. Haccı ve umreyi tamamlayın. İşte peki hac eden kişi Safa-i Merve'ye sahi ediyor muymuş? Bunu bilmeyen yok, herkes biliyor. Yok. Umre yapan kişi sahi ediyor mu? Yok. O zaman etimmul hacce vel umrete dediğin zaman ne oluyor?
Artık bir farz oluyor yani.
Artık farz oluyor. Artık farz olunca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda haccındayken bu ayet nazil oluyor. Bakın önceki ayet şeyden nazil oluyor. Hudeybiye'de aradan yıllar geçiyor. Yani 5 yıl kadar sonra veda haccında bu ayet nazil olunca hemen ilan ediyor. Haccı ve umreyi tamamlama emri ortaya çıktı. Peki tamamlayın sözü farz mı olur, başka şey mi olur?
Farz olur.
Tabii ki Allah'ın tamamlayın emri. Eksiğin ne olduğu ortaya çıktı mı? Tamam. İşte orada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki İs'au fe innallâhe ketebe aleykumus sa'yı. Safa ile Merve arasında sa'y edin. Allah size sa'yı farz kıldı.
İşte bu hikmettir.
İşte bu hikmet. Evet. Ama bu bak ikisini şey yaptığımız zaman hemen ortaya çıktı zaten. Evet. Önemli olan bunları birlikte düşünebilmek.
Yani ketebe aleykümüs sa'ye şeklinde bir ifadeyi Kur'an-ı Kerim'de bulamazsınız. Ama Kur'an-ı Kerim'in içeriğinde var bu.
Ha, bu oradan çıkan sonuçtur. Evet. İşte birisi muhkem ayet. Yani hacı ve umreyi tamamlayın kısa ve öz. Bir de ona benzeyen ayet. İşte orada Safa Merve meselesi. Evet. Ama bakın mezheplerde bu hikmet tamamen kaybolduğu için Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri diyor ki evet sa'y ile ilgili Kur'an'da bir ayet var ama bu ayete bakarsak
mübah.
Sa'yin mübah yani günah yoktur dediğine göre çünkü bir tek ayet onlara göre ikinci ayet diye bir mantık yok. Hikmet kaybolmuş. Onun için az önce Fatih Hoca söyledi, o müteşabihtir, muhkem. Bu ayetlerin anlamlarını öyle bir bozmuşlar ki. Hiçbir şey anlayamazsınız. Okuyun mesela Ali İmran Suresi 7. ayetle ilgili yazdıklarını. Hiçbir şey anlayamazsınız. Şimdi diyorlar ki, ya biz bu ayete göre hareket edersek, Safa ile Merve arasında sa'y etmek mübah olması lazım. Ya ama Resulullah ne demiş? Allah farz kıldı. O zaman biz hadise esas alırız. E ne oldu? Ayetini yaptınız, attınız. Ne yapmış oluyorlar? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü Allah'ın emri üstüne çıkarmış oluyorlar mı? Peki bu nedir? Bu tam bir şirktir işte. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. Ya Muhammed aleyhisselam'ın söylediği doğru.
Doğru.
Ama metodu bilmiyorlar ki.
Ya Muhammed aleyhisselam'ın yaptığı şeyi yaparak bir insan müşrik olur mu ya?
Aşağı.
Ama işte onu Kur'an'a bakarsak aslında mübah ama Muhammed aleyhisselam'ın dediğini yapalım dediğinizde bu Allah'ın rızasına uygun bir davranış
öyle bir şey olur mu ya? Allah-u Teala size kitaba uyun diyor. Muhammed aleyhisselam'a da emrediyor. Ondan sonra diyorlar ki Safa ile Merve arasında sa'y etmek farzdır. Niye? Resulullah sa'y etmiş, sahabe sa'y etmiş.
İcma var yani.
İcma, yok, o icma demiyor onlar. İcmayı delil almıyorlar. Onlar sa'y etme ama demiyorlar ama icma demek evet. Aslında. Şey hadise esas alıyorlar. Şimdi Hanefi mezhebi diyor ki ya şimdi biz ayete baksak Safa ile Merve arasında sa'y etmek mi bu? Hadise baksak farz. Biz icmayı delil alırız diyorlar. İcma ne? İşte toplanıp karar vermek. O nedir? Safa ile Merve arasında sa'y etmek diyorlar, vaciptir. Ya bir araya gelip karar vermek. Ey Hanefiler, siz bu vacip kavramını diğer mezheplerle aynı manada kullanmıyorsunuz. Kur'an'daki anlamıyla da kullanmıyorsunuz. Halbuki diğer mezheplerin vacipleriyle farz arasında hiçbir değişen bir şey yok. Peki ne oluyor? Sizin kendi kararınız mı icma oluyor? İcma dediğiniz toplaşırsınız, bir karar alırsınız. Nerede toplantınızda bu kararı aldınız? Bir söyleyin bakayım bana. Canım sen karışma. Biz böyle karar verdik. Ha öyle mi? Sen ilahsın ha? Sen ilah mısın? Bu kendini ilah yapmak değil mi? Bak hadisi de almıyor, ayeti de almıyor. Biz icma ettik. Nerede toplaştınız? Kim bu icmaya katıldı? Söyle bakayım bir tanesinin adını söyle bana. İnanılmaz bir yanlışlar. Peki... Efendim işte vaciptir. Peki sa'y etmezsen bir kurban kes. Onu sana kim söyledi? Onu sana kim söyledi ya? Nereden çıkarıyorsun? Şimdi bak dikkat ediyor musunuz? Hikmet bilinmeyince nasıl savruluyor Müslümanlar? Kur'an-ı Kerim'e göre kesinlikle bunlar müşrik oluyor. Yani Hud suresinin ayetlerine göre. Yani hepsi de müşrik oluyor. Ama bizimkiler ne yapıyor? Dört mezhep de haktır. İşte bunların hepsi şöyledir, böyledir. Böyle methetmekte bitiremiyorlar. Yani çok dikkatli olmak zorundayız. Onun için bu hikmet konusu, yani sadece dini açıdan değil, Allah'ın indirdiği ayetlerin tabiattaki ayetlerle birlikte okunması açısından, bilim ve dinin aynı olduğunu tüm insanlara anlatabilme açısından ve evrensel çözümler üretebilme açısından son derece önemlidir. Allah-u Teala kitabı ve hikmeti çok sayıda ayetteki en açık olanı şeydir, yani çok rahatlıkla anlayacağımız ayet Ali İmran 81. ayettir. Orada bütün nebilere kitap ve hikmet indirdiğini söylüyor. Bakara suresinde Muhammed Aleyhisselam'ın bize hikmeti öğrettiğini söylüyor. Sadece orada değil, başka surelerde de söylüyor Allah-u Teala. Ama bunlar tamamen kaybolmuş. Onun için bugün Müslümanlar asla çözüm üretemeyen, kendileri bir problem olan hale gelmişlerdir. Bu ayetleri böyle tamamen terk edilmiş bir halde bıraktıkları için Kur'an'a, Allah Kur'an'ı ayrıntılı bir şekilde açıkladım dediği halde onlar ne derler? Kur'an mücmeldir derler. Yani Allah'tan başkasının anlayabileceği bir kitap değildir. Allah-u Teala sizinle dalga mı geçiyor? Sizi ayrıntılı bir şekilde açıkladım diyor. Bu ne biçim laf ya? Sana alim denir mi? Neyse, Allah yardımcımız olsun. Bir şey söyleyecek misin?
Hocam, bu hikmetin bütün metodunu, usulünü koyanın da Allah olduğunu belki belirtmek lazım. Nitekim şeyde, Ali İmran 48'de ve yuallimuhu el kitabe vel hikmete ve tevrate vel incile diyor. Yani tabii o da şey, Allah öğretiyor.
Allah İsa Aleyhisselam. Kime? İsa Aleyhisselam.
Evet. Öğreten Allah yani.
Allah öğretiyor. Zaten Muhammed Aleyhisselam'a da evet. Allah öğretiyor. Yani şimdi Cebrail Aleyhisselam gelip öğretiyor. Allemuhu şedidul kuva diyor Allah. Şeyde, Necm suresinde, evet.
Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin, şey hükümlerin, hikmetin nasıl çıkartılacağını da Allah kimseye bırakmıyor. Hud suresiyle irtibatlı olarak hem usulünü öğretiyor hem de işte insanlara orada yol göstermiş oluyor.
Yani Kur'an'dan çözüm üretme ilmini Allah Kur'an'a yerleştirmiş. Ona uyduğumuz zaman üretemeyeceğimiz hiçbir çözüm olmaz. Bunu çok iyi bilelim. Allah-u Teala kitabı ve hikmeti çok iyi kavrayan, kendisine tam teslim olan ve Allah'ın gösterdiği çözümleri tüm insanlığa göstererek herkese fıtratına uygun bir şekilde yaşama fırsatı veren ve bu dinin Allah'ın dini olduğunu tüm insanlığa gösteren kullarından olmayı hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.